Ayrım 36.
Meymune gibi diğer eşler için de durum aynıdır. Eğer bu kadınlar Muhammed'in eşleri olarak onunla bir çatı altında ve onu paylaşarak yaşamak ile başka bir erkeğe tek başlarına sahip olmak şıkkından birini tercih karşısında kalmış olsalardı, mutlaka birinciyi tercih ederlerdi. Her ne kadar ona tek başlarına sahip olmamak nedeniyle ve güzellikte birbirlerinden farklı bulunmak yüzünden aralarında kavgalaşmalar, kıskançlıklar olmuş ise de, bu dahi onları mutlu kılmaya yetmiştir. Çünkü her biri bu kavgalaşmalarda aile yaşamını canlı tutan bir neden yaptığını. Çünkü kıskançlık ve bencil bir arzu duygusu ile Muhammed'i kazanmak için çaba harcayıp onu mutlu kılmaya çalıştıklarını ve işte bu kavgaların bundan ibaret olduğunu bilmekteydiler. Düşününüz ki böylesine şaşırtıcı bir düşünceye saplı bu yazar, üniversitede ders veren ve yarının kuşaklarını yetiştiren ve çevresinde değerli bilgin diye bilinen bir kadın yazardır. Kadın sınıfını aklen ve dinen dun, eksik olarak tanımlayan ya da kötü, fitneci, düzenbaz, şeytan vesaire gibi deyimlerle küçülten ve dövülmeye layık gören zihniyetteki erkekleri her kadının haremine girmekle şeref duyacağı bir kimse olarak değerlendirmeyi bilimsellik saymaktadır. Çok karılı bir sistemi makbul bir şeymiş gibi sergilemek için başvurduğu formülün, kadın bakımından olduğu kadar erkek bakımından dahi ne kadar küçültücü olduğunu düşünmekten aciz bulunması bir yana, fakat Muhammed'in evlilikleri konusunda tarihi gerçekleri dahi tahriften geri kalmamıştır. Çünkü Muhammed'in eşlerinin çok karılı evliliğe canı gönülden razı olduklarına ya da her türlü kıskançlığı ve üzüntüyü göze alıp, sırf onun eşi olmak maksadıyla ve sırf onun hayatını başka kadınlarla paylaşmaktan şeref duymak için onunla evlendiklerine dair öne sürdüğü iddialar temelsizdir. Zira Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Muhammed'in evliliklerinden pek çoğu eşlerinin dileğine ve isteklerine dayanmamıştır. Eşlerinden bir kısmı çaresizlik yüzünden, bir kısmı da buna zorlandıkları için evlenmişlerdir. Örneğin Cüveyriye el-Muraysi gazasında ele geçirilen esirlerden olup, ganimet dağıtımı sırasında Muhammed'in payına düşmüş ve Muhammed de onun güzelliği nedeniyle almıştır. Safiye Hayber Savaşı'nda alınan esirlerdendir. Hayber olayı gününde Muhammed esirleri gözden geçirirken güzelliğine kapıldığı bu kadının üzerine hırkasını atmış ve onu haremine almıştır. Reyhane ganimet malı olarak Muhammed'e ihsan edilmiştir. Maria İskenderiye sahibi Mukavkis tarafından ona hediye olarak gönderilen bir köledir. Söylemeye gerek yoktur ki bu evliliklerin hiçbiri yukarıda sözü edilen kadınların rızaları üzerine bina edilmemiştir, zorlama ile olmuştur. Öte yandan Ayşe bilindiği gibi daha 6 yaşındayken Muhammed ile nişanlandırılmış ve 9 yaşına bastığında nikahlanmış bulunduğuna ve rıza gösterecek durumda olmadığına göre onun hakkında da aynı şeyleri söylemek gerekir. Zeyd'in karısı Zeynep daha önce dediğimiz gibi Muhammed'in kendisine aşık olduğunun kocası tarafından anlaşılıp boş edilmesi üzerine ve Muhammed'in Tanrı'dan geldiğini söylediği ayet gereğince onunla evlenmiştir. O zamana kadar kocası Zeyd ile pekala geçinip giderken ve hatta Zeyd'in ifadesine göre mutlu bir yaşam sürerken Muhammed'in kendisine olan aşkının Tanrı planlarına uygun olduğunun açıklanması sonucu kendisini Tanrı elçisinin hareminde bulmuştur. Muhammed ona benimle evlenmek ister misin diye sormamıştır bile. Sadece Tanrı'nın böyle istediğini bildirmiş ve Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetleri ona okumuş ve onunla evlenmiştir. Hatırlanacağı gibi bu konuda Kur'an'a koyduğu hükümler arasında. Sonunda Zeyd ile eşiyle ilgisini kestiğinde Zeynep'i seninle evlendirdik. Allah ve peygamberi bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaramaz. K33 Ahzab suresi ayet 36-38 şeklinde olanları vardır ki Zeynep'in Muhammed ile evlenmesinin kadının rıza ve muvafakatı ile hiçbir ilgisi bulunmadığını gösterir. Cabir'in kızı Gazi'ye tıpkı diğerleri gibi rızası alınmadan Muhammed ile evlendirilenlerdendir. Hemen ekleyelim ki kendisini Tanrı elçisi olarak kabul ettiren bir kimseye hayır demek ya da ona vardıktan sonra artık ayrılmak mümkün bulunmadığından bu evlilikler sürüp gitmiştir. Evlendiği kadınlar arasında onun başka kadınları var olduğunu bilen ve bu tür bir yaşamı göze alarak onunla evlenenler yok değildir. Fakat onlar dahi gerçek anlamda özgür bir iradeyle evlenmiş sayılmazlar. Kimisi sırf peygamber eşi olarak bir takım imtiyazlara konmak için, örneğin cennetlerde bu sıfatla yer almak hevesiyle, Sevde'nin yaptığı gibi, Kimisi tavuk kümesinden farksız çok karılı yaşamın haysiyet kırıcı bir şey olmadığına kandırılmış olarak bu evliliklere ses çıkarmamışlardır. Bununla beraber peygamber ile şu ya da bu şekilde evlenenler arasında haysiyetine ve kadınlık gururuna bağlı olarak çok karılı bir evliliğe tahammül edemeyeceğini fark edip, haysiyetli bir davranışı seçenler ve Muhammed'den ayrılanlar olmuştur. Örneğin Cabir'in kızı Gaziye bunlardan biridir. Muhammed'i karşısına alıp seninle evlenmem hususunda benim fikrim sorulmadı. Seninle evlenmektense Tanrı'ya sığınırım demiştir. Söylendiğine göre Muhammed bu kadının güzelliğini ve vücudunun mükemmeliyetini işitmiş ve Saidlerden Ebu Esid Ensari'nin aracılığıyla onunla evlenmişti. Fakat Gaziye kendisini hiçe sayan ve hareminden birçok kadın tutan bir kimseyle evli kalmanın haysiyet yıkıcı olduğunu görmüş ve düşüncesini yukarıdaki şekilde açıklamıştır. Daha o zamanlar Muhammed boşanma hakkını erkeğin imtiyazları arasına henüz almadığı için isteği veçiyle kadını ailesine iade etmek zorunda kalmıştır. Gaziye gibi karakterce sağlam kadınlardan biri de Reşame kızı Safiye'dir. Ganimet malı olarak Müslümanlara esir düştükten sonra Muhammed ile evlenmek ya da kocasına dönmek şıklarından birisinin tercih karşısında kocasını seçmek istediğini söylemiştir. Mubari Errih Hutaym'ın kızı Leyla'ya gelince her ne kadar kendi isteğiyle Muhammed'in eşi olmuş ise de çok karılı evliliğin kötülüğünü idrak ettiği için evlenme akdinin bozulmasını istemiştir. 2. Çok karılı evliliğin kadınları kocasız kalmaktan ve toplumu kısır kadının zararlarından kurtardığı iddiaları. Çok karılı evlilik sistemini savunanlar Muhammed zamanında Müslümanlara karşı her yönden saldırılar geldiğini ve bu savaşlarda erkek nüfusunun azaldığını söylerler. Bu nedenle kadınlar için kocasız kalma tehlikesinin belirdiğini ve işte çok karılı usulün buna bir çare sağladığını belirtirler. Yine aynı şekilde kadının kısır çıkması halinde ailenin çocuksuz kalmış olacağı nedeniyle Tanrı elçisinden bu sistemin uygulanmasının istendiği eklenir. Öte yandan yoksul ve kimsesiz kadınlara yuva sağlamanın ancak çok karılı evlilik yoluyla mümkün olacağı ve nitekim Muhammed'in evliliklerinin bazılarının bu düşünceye dayandığı ve örneğin kocamakta olan Sevde'yi ve kimsesiz kalan Cüveyriye'yi bu düşünceyle aldığı ileri sürülür. Bu iddialar temelsizdir ve bunlara karşı verilecek yanıt şudur. Bir kere Muhammed zamanında Müslümanlara karşı savaşlar açıldığı ve bu savaşlar yüzünden Müslüman toplumda erkek nüfusunun azaldığı ters yüz edilmiş bir gerçektir. Çünkü savaşlar Müslümanlara karşı açılmış değil ve fakat genellikle Muhammed tarafından Müslüman olmayanlara karşı açılmıştır. Ve savaşlar yüzünden Müslüman toplumun erkek nüfusu fazla azalmamıştır. Azalma karşı tarafta ve özellikle Yahudi kavimlerinde olmuştur. Savaşta yenik düşen bu kavimlerin erkeklerinin gerek savaş meydanında öldürülmeleri ve gerek esir alındıktan sonra kesilmeleri nedeniyledir ki bu kavimlerin kadınları Müslüman askerler arasında paylaşılmıştır. Nice örneklerden biri olarak Beni Kureyza kavmine karşı girişilen savaşı ele alacak olursak, bu kavmi yendiği zaman Muhammed, kavmin esir olarak ele geçirilen bütün erkeklerini ki söylendiğine göre 800-900 civarındadır, bir araya toplamış ve hepsinin de kafalarını teker teker kılıçla doğratmıştır. Bunların karılarını ve kızlarını da kendisi başta olmak üzere askerleri arasında paylaştırmıştır. Böylesine kadın bolluğu karşısında kişilere çok karılı evlilik yapma olanağını tanıması bundandır. Kısırlık yüzünden toplum nüfusunun tehlikeye düştüğü ve bu nedenle çok karılı evlilik sistemine yer verdiği de yalandır. Çünkü kısırlık nadir görülen bir olaydır ve her halükarda nüfus azlığını yaratacak bir tehlike yaratmaktan uzaktır. Tabiatın cilvelerinden biri de şudur ki, genellikle erkek nüfusu bütün savaşlara ya da çatışmalara ve her şeye rağmen kadın nüfusundan genellikle çok olmaktadır. Nitekim bugün dahi dünya nüfusu 5 milyar 300 milyon olup, bunun 2 milyar 63 milyon kadın ve geri kalan 3 milyar 237 milyonu ise erkektir. Yani erkek nüfusu kadın nüfusuna oranla 1 milyarın üzerinde fazlalık göstermektedir ve ne ilginçtir ki bu fazlalık genellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika itibariyle beslenme ve sağlık konusunda kadınların ikinci plana atılması ya da çocuk düşürmede kız çocukların feda edilmesi gibi nedenlere dayalıdır. Bu bölgelerde her 95 kadına 100 erkek isabet etmektedir. Buna karşılık gelişmiş ülkelerde durum aksine olup her 100 erkeğe karşılık 106 kadın bulunmaktadır. Her ne olursa olsun şu bir gerçektir ki Çok karılı evlilik sistemi aile kavramının kutsiyeti ve kadın haysiyeti fikriyle bağdaşmadığı içindir ki gelişen hiçbir toplumda tutunamamış ve uygulanan yerlerde de uygarlığın oluşmasına ters düştüğü içindir ki giderek kaldırılmıştır. Öte yandan Muhammed'in bazı kadınları kimsesizlikten ya da yoksulluktan kurtarmak amacıyla evlilikler yaptığı da doğru değildir. Çünkü evliliklerinin hepsini o güzel kadınlarla evlenmenin Tanrı emri olduğu formülüne uyarak ve Tanrı tarafından üstün bir şehvet gücüyle donatılmış bulunduğunu hesaba katarak yapmıştır. Sevde ile evlenmesi yukarıdaki nedenle değil fakat Hatice'nin ölümünden sonra bekarlıktan kurtulma ihtiyacındandır. Cüveyriye ile evlenmesinin nedeni ise bu kadının güzelliğinde aramak gerekir. Çok karılı sistemin kısır kadının kusurunu bereketli kadın sayesinde giderip aileyi çocuksuzluktan kurtarma gibi bir yönü olduğunu ileri sürenlere sorulacak soru, kısırlığın kadında değil erkekte olması halinde kadınlara da çok kocalı evlilik olanağının sağlanmasına razı olup olmayacaklarıdır. Eşitlik esasına bağlı olduklarını söyledikleri Muhammed'in kısır kadınla evlenen erkeğe başka kadın alma hakkını tanırken, kısır koca ile evlenen kadına başka koca alma hakkını tanımamış olması nedenlerini de kendi kendilerine sormalıdırlar. 3. Sünnetli erkeğin şehvet ihtiyacını karşılamaya elverişli bir kuruluş olduğu iddiası. Çok karılı evlilik sisteminin hayırlı bir sistem olduğunu savunanlara göre, Müslüman erkeğinin şehvet bakımından güçlü oluşunun ve dolayısıyla kadına fazlasıyla düşkün bulunuşunun başlıca nedeni sünnetli olmasındandır. Bu itibarla şehvet gailesini bir tek kadınla gidermesine imkan yoktur. Şehvetinin çokluğu onu bazen aynı anda birçok kadınla cinsi münasebette bulunmaya zorlayabilir. Batı'da böyle bir kuruluşa gerek görülmemiştir. Çünkü batılı erkeğin sünnet olması söz konusu değildir. Bu nedenle aşırı şehvet sorunu diye bir şey yoktur. Bu nedenle batılı erkek bir tek kadının bile şehvet ihtiyacını karşılayacak durumda değildir. Bundan dolayıdır ki batıda kadınlar şehevi ihtiyaçlarını tatmin için kocalarından gayri erkeklerle yatıp kalkarlar. Batıda zinanın doğal sayılması bundandır. Bu gülünç iddianın yanıtlanmaya değer bir yönü olmamakla beraber kısaca hatırlatmakta yarar vardır ki, sünnet olmanın şehveti artırıcı bir tılsımı olmadıktan gayrı sağlığa da yararlı bulunmadığı bazı bilimsel araştırmaların ortaya vurduğu bir gerçektir. Bu husus bir yana fakat sünnet nedir bilmeyen dinlerde erkeğin şehvet gücünün Müslüman kişiden daha az olmadığı, yine zina bakımından Müslüman ülkelerin Batı ülkelerinden aşağı kalır yeri bulunmadığı da ortadadır. Öte yandan Arap erkeği gibi Arap kadınının da şehvet çokluğuna sahip olduğunu ve nitekim Arap peygamberinin kadınlardaki aşırı şehvete değinen hadisler bıraktığını da unutmamak gerekir. Şu durumda yapılacak şey çok karılı evlilik sistemi yanında çok kocalı evliliğe de yer vermek değil midir? C. Çok karılı evlilik sistemini Muhammed erkeğin şehvet gailesini giderici bir çare olmak üzere sürdürmüştür. Çağdaş yazarlardan bazıları ve özellikle Batı eğitiminden geçmiş olanları çok karılı evliliğin kötü ve kadın haysiyeti ve hakları bakımından sakıncalı bulunduğu görüşündedirler. İddiaları odur ki Muhammed bu kötü kuruluşun uygulanmasını zor koşullara bağlamak suretiyle onu yok etme amacını gütmüştür. Ve yine iddiaları şudur ki Muhammed çok karılı sisteme muhalif olmakla beraber kendisi bazı siyasal, sosyal ya da insancıl nedenlerle çok sayıda kadınla evlenmek durumunda kalmıştır. Bütün bu iddiaların tutar bir yönü olmadığını anlamak için İslami kaynakları ve Muhammed'in yaşamını ve evliliklerini incelemek gerekir. Bu yapılacak olursa görülecektir ki Muhammed ne bu kuruluşu zor koşullar yaratmak suretiyle yok etmeyi düşünmüştür ve ne de kendisi söylediği gibi sosyal, siyasal ya da insancıl nedenler yüzünden çok kadınla evlenmiştir. Arap kaynaklarının ortaya vurduğu gerçek odur ki Muhammed, çok karılı evliliğin kadın bakımından sakıncalı ve azap verici olduğunu bilmekle beraber, erkeğin şehvet gailesini karşılamak üzere bu kuruluşu sürdürmüştür. Fazla sayıda kadınla evlenmesinin nedeni de, Tanrı'nın kendisine verdiğini söylediği üstün şehvet gücünü karşılamaktır. 1. Şehvet gücü bakımından üstün bulunduğunu ve güzel kadına düşkün olduğunu bizzat kendi ağzıyla söyleyen Muhammed, çok karılı evliliklerini şehvet gailesini karşılamak amacıyla yapmıştır. Biraz önce belirttiğimiz gibi, Muhammed eski bir Arap geleneği olan çok karılı evlilik sisteminin kadınlar bakımından azap yaratıcı ve haysiyet kırıcı olduğunu bilirdi. Bundan dolayıdır ki, çok sevdiği kızı Fatıma'nın üzüntüsüz bir evlilik yaşamı sürdürebilmesi için, kocası Ali'ye başka kadınla evlenme olanağını tanımamıştı. Fakat buna karşılık çok karılı evliliğin Müslüman erkek için şehvet kaidesini gidermek açısından cazip olduğunu da çok iyi bilmekteydi. Bundan dolayıdır ki bu kuruluşu Kur'an'a Tanrı sözleri olarak ve ezeli ve ebedi nitelikte kalmak üzere yerleştirmiş ve kendisi de çok sayıda kadınla evlenerek bu niteliği kökleştirici bir örnek teşkil etmiştir. Daha başka bir deyimle Muhammed'in aklından söylendiği gibi bu sistemi ıslah etmek ya da zor koşullara bağlayıp yok etmek gibi bir fikir geçmemiştir. Geçmediğini şehvet çokluğu ile övünerek ve güzel kadına düşkün olduğunu söyleyerek ve yaşamı boyunca bu düşüncelerini davranışlarıyla gerçekleştirerek bizzat kendisi kanıtlamıştır. Bir kere çok kadınla evli olmanın erkekler için fazilet sayılacağını söylemiş ve İnananlar arasında en makbul kişi fazla sayıda kadınla evli olandır demiştir. Bu formülü bizzat kendinden örnekler yaratmak suretiyle doğrulamıştır. Öte yandan güzel kadına fazlasıyla düşkün olduğunu bizzat kendi ağzıyla ve pek çok vesilelerle açıklamaktan geri kalmamıştır. Benim sevdiğim üç şey vardır. Güzel kadın, güzel koku ve güzel yemek ve ibadet. Kadınların hayırlısı yüzce güzel olanıdır. Şeklindeki sözlerine daha önce de değinmiştik. İbn Hanbel'in Musnad adlı yapıtında 6.409 bununla ilgili hadisler çoktur. Yine bunun gibi üstün bir şehvete sahip olduğunu saklamamış ve bunun peygamberliğinin bir işareti olduğunu kendi ağzıyla açıklamıştır. Nitekim, ben cömertlikte, yiğitlikte, cinsi güçte ve bedeni kuvvette bu dört özellikte insanlara üstün kılındım diyerek övünmeyi gelenek edinmiştir. İslam dünyasının bilginleri Muhammed'in bu sözlerini ve cinsel hayatını tanrısal bir nitelikte bulmuşlar ve onun evrensel peygamberliğinin simgesi saymışlardır. Ebu Nuaym'ın hilyesinden müfessir Mücahid'in sözlerini nakleden Buhari'ye göre Muhammed'e her biri 100 erkek kuvvetinde olan cennet erkeklerinden 40 erkek gücü verilmiştir. Enes'in anlattıklarına göre Muhammed gecenin veya gündüzün belirli bir zamanında 9 eşiyle cinsel ilişkide bulunurdu. Buhari Şarihi Ayni'de Muhammed'in her gün sabah namazını kıldıktan sonra kadınlarının ki sayılarının 9 veya 11 olduğu kabul edilir, birer birer hücrelerine girip yoklamak ve onlarla cinsi münasebette bulunmak gibi bir geleneği olduğunu açıklamıştır. Ayşe'nin rivayetine göre ise Resulullah ikindi namazından döndüğü zaman kadınlarının yanına girerdi ve işte Tanrı'nın Muhammed'i böylesine üstün bir şehvet gücüyle donatmış olmasının nedeni, onu imanda, ibadette, ahlakta, adalette vesaire olduğu gibi cinsellikte de en üstün kişi olarak Müslüman erkeklere örnek yapmak istemesidir. Çünkü şeriatçının inanışına göre cinsellikte örnek olmayan bir peygamber evrensel ve ebedi önder olamaz. Bütün bunlar İslami kaynaklara göre böyleyken Muhammed'in çok karılı evliliği kaldırmak istediğini iddia etmek elbette ki yersiz olur. Biraz yukarıda değinmiş olmakla beraber kısaca tekrarlamakta yarar vardır ki iki düzineye yakın kadınla yaşamış olmasının başlıca nedeni şehvetinin çok fazla oluşudur. Şunu söylemek mümkündür ki insanlık tarihi Muhammed kadar şehvetine düşkün ve şehvet uğruna değer ölçülerine küskün pek az örnek çıkarmıştır gerçekten de. Dünyanızda üç şey sevdim, güzel kadın, güzel koku ve güzel yemek ya da ibadet diyerek övünen ve ömrünü bu formüle uydurarak geçiren ve öte yandan, Tanrı'nın izni olmadan hiçbir kadına dokunmadım, hiçbir kadınla cinsi münasebette bulunmadım, buluşmadım, mazeretine sarılan ve böylece Tanrı'yı bu tür yaşamlarının tanığı yapan bir başka peygambere pek rastlanmamıştır. Hiç kuşkusuz Muhammed'in kendi ecdadından saydığı ve Müslüman olarak tanımladığı peygamberler arasında ki İbrahim'den İsa'ya kadar Yahudi ve Hristiyan tüm peygamberleri kapsar, şehvet kaidesine ya da azgınlığına kapılanlar olmamış değildir. Örneğin Davut ya da Süleyman gibi haremlerini yüzlerce kadınla dolduranlar çoktur. Davut en yakın bir arkadaşının karısına, Betşabe'ye, aşık olmuş, onunla sevişmiş ve sonra da kadına sahip olabilmek için kocasını ölüme yollamıştır. Yıllar geçip kocamaya başladığı tarihlerde ise ısınabilmek için koynuna güzel kızlar doldurmuştur. Bu listeyi hiç kuşkusuz uzatmak mümkündür. Fakat ne kadar uzatırsak uzatalım, yine de Muhammed ile yarışabilecek birini bulmamız kolay değildir. Bunun böyle olduğunu herkesten önce bizzat Muhammed kendisi sözleriyle ve davranışlarıyla ortaya vurmuştur. Bir kere her alanda olduğu gibi şehvet alanında rakipsiz yaratılışta olduğunu belirtmek üzere, Ben cinsi güçte insanlara üstün yaratıldım demeyi marifet bilmiştir. Her ne kadar bu üstün şehvet gücüyle donatılmış bulunmasına rağmen şehvetine hakim oluyormuş gibi görünmek için, ben insanların en az cinsi münasebette bulunanlarındanım. Fakat Allah bana kefiti verdi. Kefitten sonradır ki istediğim her an kendimde güç bulurum demiş ise de, bu dediklerine muhtemelen kendisi de inanmış değildir. Çünkü gecenin ve gündüzün belirli zamanlarında ve daha doğrusu öğle ve akşam namazlarından sonra 9 eşini ardı ardına ziyaret ederek onlarla cinsi münasebette bulunan bir kimsenin, ben insanların en az cinsi münasebette bulunanlarındanım şeklinde konuşması inandırıcı olmaktan elbette ki uzaktır. Kaldı ki bu kadar çok kadınla ve bu kadar fazla sayıda cinsi münasebette bulunmakla dahi tatmin olmaz ve Tanrı'dan kendisine biraz daha fazla cinsi güç vermesi için yalvarıda bulunurdu. Nitekim Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadisinde şöyle demiştir. Cebrail'e cinsi münasebetteki zafiyetimden şikayet ettim. Cebrail bana keşkeş, herise yememi tavsiye etti. Cinsel iradesinin son derece sağlam olduğunu söyleyenler genellikle Ayşe'nin rivayetine dayalı şu hadise örnek verirler. Ben adet görürken Allah'ın Resulü bana bedeni temasta bulunurdu. Ben adetliyken benimle bir yorgan altına girerdi. Ne var ki o sizin cinsel arzularına en ziyade hakim olanınızdı. Yine Ayşe'nin bildirdiğine göre Muhammed adet gören eşleriyle sevişmekten kendini alamaz ve her ne kadar duhul yoluna gitmez ise de karılarının memelerine sarılmaktan da geri kalmazdı. Nitekim Cümeyn B. Ümeyr'in anlatmasına göre Ayşe şöyle konuşmuştur. Eşleri olan bizlerden biri adet gördüğü zaman, adet gören eşine genişçe bir altlık giymesini emreder, sonra da onun memelerine yönelirdi. Görülüyor ki Muhammed'in doymak bilmez bir şehvet ailesi vardır ve kadınlarıyla onların adet durumlarına rağmen sevişmekten kendisini alamamaktadır. İslam bilginlerini yüzyıllar içerisinde en fazla meşgul eden bilimsel sorunlardan biri de Muhammed'in bu üstün cinsel güce Tanrı tarafından ne zaman sahip kılındığıdır. Buluğ çağına erdiği dönemde mi yoksa çok karılı evlilik yaşamlarını gerçekleştirmek zorunda kaldığı durumlarda mı? Muhammed'in temiz ve masum bir gençlik devresi geçirmiş bulunduğunu ispata çalışanlar, üstün cinsel gücün ilk Mekke döneminde verildiğini ve fakat buna rağmen Muhammed'in şehvetine hakim olduğunu ve 25 yaşına kadar bekar yaşadığını, Hatice ile evlendikten sonra 28 yıl boyunca ondan başka bir kadına bakmadığını, haremine başkaca bir kadın katmadığını savunurlar. Oysa ki Mekke döneminde bu tür bir yaşam sürdürmesinin şehvete hakim olmakla ilgili bir yönü yoktur. Sadece ve sadece bu şekilde yaşama zorunda kalmış olmasıyla ilgisi vardır. Çünkü ilerideki bölümlerde de ayrıca göreceğimiz gibi ilk gençlik döneminde çapkınlık yapabilecek bir olanağa sahip bulunmamış. Hatice ile evlendikten sonra ise başka kadınlara heves edecek cesareti gösterememiştir. Bu itibarla Mekke dönemi yaşamlarını cinsi gücünün üstünlüğüne rağmen nefse hakimiyet örneği olarak ve mucizevi bir fazilet şeklinde tanımlamak yanlıştır. Muhammed'in cinsel yaşamı ve evlilikleri batılı yazarların da çoğu kez haklı olarak eleştirip yerdikleri bir konudur. Genellikle İslam'a ilgi gösteren müsteşrikler arasında dahi, onun bu şehevliğini yerenler ya da evliliği başka erkekler için dörde kadar sınırlarken kendisini bu sınırların dışında tutmasını ya da eski bir Arap geleneğini hiçe sayarak oğullarının karısıyla evlenmesini ve bunu Tanrı dileği şeklinde göstermesini ya da savaşlar sırasında aldığı esirlerin karılarına sahip çıkmak için onları öldürtmesini ve daha buna benzer diğer nice davranışlarını skandal, rezalet şeklinde tanımlayanlar çoktur.